Ayrım 15.
Yoksa şair dayıdan rol mü çalıyordu? Sonra dayanamadı. Yalnızca ama yalnızca onu sevindirmek için fısıldayarak sırrını açtı. Aslında bütün bunlar gerçek değil Tarkan. Bütün bu yaşadıklarımız benim rüyamın içinde gelişiyor. Çok şükür ki sadece bir karabasan bu. Durdu. Ve demek ki insan bir karabasan gördüğüne sevineceği zamanlar da oluyormuş hayatta, diye ekledi. Sonra onu garip garip süzen Tarkan'a dönüp fısıltısını sürdürdü. Tabii gönlün isterdi ki güçlü korkularım yerine mutlu hayallerim daha fazla olsaydı. O zaman mutluluk resimlerim düşlere dönüşür ve belki de biz de şimdi savaş yerine deniz kenarında tatil yapıyor olurduk o zaman. Tarkan'ın yüzüne genç, pembe bir gülümseme yayıldı hemen. Biraz önceki gerginliği geçmişti. Belki de deniz kenarında tatil yaparken yanında olacak sevgilisini düşünüyordu. Ortaköy'de yanında gezen şiir gibi kızlardan biri belki. 17 yaşın sevgilisi ne güzeldir, değil mi ada? Uyandığım zaman bu karabasan da bitecek ve sen evine döneceksin. Sakın, sakın korkma, olur mu? Korkan kim hocam, diye bağırdı Tarkan. Tamam tamam sus, bağırma. Korkan benim, Allah kahretsin. Korkan bir tek benim herhalde ki bu kabus benim başıma bela oldu. Halden anlar bir gülümsemeyle Tuna'ya doğru hafifçe eğilen Tarkan, yine de teşekkür ederim hocam. Şu karabasan hikayeniz hoşuma gitti. Güzel bir kurgu. Darda kalınca bunu düşünüp rahatlar insan. Eh, insanın edebiyat öğretmeni başka oluyor tabii. O da inanmadı, diye içini çekti Tuna. Hiç kimse inanmıyor bana. Tanrım, dünyadaki en büyük yalnızlık buymuş meğer. Her neyse, bu karabasan bitince okulda görüşeceğiz nasılsa, diye geveledi sonra durumu kurtarmak için. Ölmez sağ kalırsak hocam, dedi Tarkan, boğazına düğümlenen kederi bu kez saklamadan. Sonrası hızla gelişti. Emirler verildi, alındı. O mistik heyecanın yerini sakin bir baş eğmişlik, sessiz bir kabullenmişlik duygusu almıştı. Tuna'nın da dahil olduğu asayiş bölüğü havanın kararmasıyla birlikte harekete geçti. Sırtlarında çantaları, ellerinde makinalı tüfekleri karanlıkta bulundukları tepeden aşağıya inmeye başladılar. Düzenli spor yapan birisi değildi ama hareketli oluşunun yararını görüyor, bedeninin inisiyatifinde önündeki askeri takip ediyordu. 5 dakika geçmişti ki aşağılardan büyük bir patlama sesi duydular. Ardından bir ışık görüldü, sesler duyuldu. Hayır, lütfen çığlık olmasın bu sesler. Daha da hızlanarak tepeden aşağıya inmeyi sürdürdüler. Tuna yüreğinin atışlarını güçlü bir hoparlöre bağlamış gibi gümbür gümbür işitiyordu. Uzun süren biraz sonra bir kasabaya girdiler. Sokak lambası yanmıyordu. Sokaklar boştu. Yanık kokusunu takip ederek ve duvar diplerini siper ederek aydınlığa doğru ilerlediler. Atatürk anıtının olduğu meydana geldiklerinde yerlerde hala yanan eşyalar çevreyi aydınlatıyordu. Gördüğü manzara karşısında aklı başından giden Tuna aniden kusmaya başladı. Yerlerde kolları, bacakları parçalanmış cesetler vardı. Tek kalmış ayakkabılar, çocuk giysileri, yemeniler ve iri taşlar, sopalar. Etraf yanık et kokuyordu. Aklı gözlerine isyan ediyor, kan görmeye dayanamayan sinir sistemi gördüklerini inkar etmek için yollar arıyordu. Bir duvara yaslanıp midesinin iyice boşalmasını bekledi. Üst üste yutkunarak rahatlamaya çalıştı. Rahatlamak mı? Rahatlamak nasıl bir şeydi artık bilmiyordu bile. Gözlerini yumsa ve açtığında bu kabustan uyansa. Ah bir uyansa. Bu vahşeti neden yeniden ve yeniden yaşıyoruz Tanrım, diye inledi ve yeniden kusmaya başladı. Midesinde artık bir şey kalmayınca üst üste öğürmeye başlamıştı ki bir duvar dibinde yorgunluktan 2 kat olup yere çömelip kalmış olduğunun farkına vardı. Ya rüya değilse, diyen o iç sesi çabucak boğdu. Bu bir karabasandı. Yerinden doğrulmaya çalışırken korkunç bir gürültü koptu. Hemen yanı başından gelen müthiş bir patlamanın etkisiyle yere düştü. Önce bir sıcaklık yaladı yüzünü. Hemen geri çekti kendini. Bir kolu o hiç farkına varmadan yüzüne siper olmuştu bile. Kolunun üzerinden baktığında havada uçuşan kollar, bacaklar gördü. Her şey kırmızı, kıpkırmızıydı. Kan fışkırıyordu. Sonra çığlıkları duydu. Yandım anam, ah anam ah! Allah Muhammed aşkına yardım edin, ölmek istemiyorum ben. İlk tepkisi hemen kaçıp kurtulmak isteği oldu. Madem uyanıp kurtulamıyordu, o halde kaçıp kurtulacaktı bu cehennemden. Allah'ın belası bu kabus canından bezdirmişti onu artık. Başı ağrımaya başlamıştı, kulakları yanıyordu. Birden etrafındaki çığlıkları artık hiç duymadığını fark etti. Ne yardım isteyenleri ne de can havliyle inleyenleri. Çıt bile duymuyordu Tuna, hatları kesilmişti. Sağır oldum herhalde diye düşündü, kendi serin kanlılığına şaşarak. Sonra eliyle gözlerini yokladı. Yerindeydiler. Bütün organlarını acele kontrol etti. Koklayarak avcuna baktı. Hayır, eline henüz kan bulaşmamıştı. Yerinden kalktı. Aptal aptal çevresindeki sessiz korku filmini izledi. Sanki gerçeğin tamamen dışına düşmüştü. Hangi gerçeğin? Alacakaranlıkta ateş, kan ve insan acısı dolu bir yerde donmuş kalmış, öylece dikiliyordu. Hiçbir şey yapamadan ve duymadan, hatta kaçamadan kala kaldı Tuna. O sırada Musa'yı gördü. Baktı. Evet, bu Musa'ydı. Kuzguncuklu Musa biraz ileride, yerde yatıyor, kanlar içinde bacağını göstererek bağırıyordu. Bir film izler gibi baktı. Onun sesini duymuyordu ama bağırdığını anlıyordu. Birden dudağının şiddetle acımasıyla kendine geldi. Dişlerini dudağına geçirmiş olmalıydı. O zaman çözüldü Tuna. Aniden sesleri duymaya ve hareket edebilmeye başladı. Koşup Musa'nın yanına gitti. Yere çömeldi. Sağlam bacağından yırttığı pantolon kumaşıyla yaralı bacağı bağladı. Belki kan kaybını önlerdi. İşte o vakit artık kan görmeye dayanabildiğini fark etti. Onu artık kan tutmuyordu. Ben Musa, kuzguncuklu Musa, ölmek istemiyorum. Ya Allah, ya Bismillah, ben Musa, Allahu Ekber diye sayıklıyordu Musa. Musa'yı sırtına alıp koşarak sakin bir yere, yardım alabileceği bir yere götürmek istedi Tuna. Ama Musa iri yarı, ağır, kendisi ince, zayıf ve çok yorgundu. Başlayacağım şimdi filmlere diye söylenip, hepsi mi güçlü iri yarı bu askerlerin o filmlerde be? Sürükleyerek çekmeye başladı Musa'yı. Önce Atatürk Meydanı'ndan çıktılar, dar, karanlık sokaklarda inleyerek dolaştılar. Musa yarı baygındı. Tuna'nın kendinde olduğu da söylenebilir miydi? Bazen duruyor, yere oturuyor, Musa'nın başını dizine koyup alnını siliyordu. Kanaması durmuş ama ateşi çıkmıştı Musa'nın. Her molada matarasından su akıtıyordu Musa'nın ağzına. Ölmeyeceksin Musa, sakın korkma arkadaşım, bu bir kabus, yalnızca bir kabus, uyanacağım ve bitecek, her şey düzelecek, inan bana. Bak söz veriyorum, artık bakkalına da uğrayacağım, senin bana baskı yapmandan çekinmeden uğrayacağım, birbirimizi kabul etmeyi öğrenene kadar sana geleceğim, sakın ölme Musa, sakın, ah Meriç neredesin? Bir doktora gereksindiği için mi Meriç'i sayıklıyordu? Yeniden kalkıp Musa'yı çekiştirerek kasabanın sokaklarında dolaşıp durdu sonra. Nereye gittiğini, kimden yardım isteyeceğini bilmiyordu. Labirente benzeyen kesme taşlı sokaklarda kaybolduğunun bile farkında değildi. Güzel şeyler düşünüp rahatlamak istiyor, aklına kuzguncuk, çocukluğu, Aras, Ada, dedesi ve annesinden başka kimse gelmiyordu. Köşkün bahçesinde oynuyorlardı. Şair dayı onlara bir şeyler anlatıyordu. Mutluydu, çok mutluydu. O zamanlar mutluydular. Sonunda artık kımıldayamayacak kadar bitkin düştü. Bir duvarın dibine oturdu. Musa'yı da duvara yaslayarak yatırdı. Bir süre öyle kaldılar. Çıt yoktu, karanlıktı. Hava serindi. Tuna birdenbire ne olduğunu anlamadan avazı çıktığı kadar bağırmaya başladığını fark etti. Delirmiş gibi bağırıyordu. İnsan kılığındaki bütün caniler, bütün katiller, size sesleniyorum çocuk kasapları, kan emiciler, soysuzlar, vampirler. Ulan siz insan değil misiniz be? Hangi din, hangi millet cinayet işleyerek yücelmiştir ha? Kudurmuşsunuz siz be, Allah belanızı versin. Ölen bebeklerin kanında boğulun nefret tüccarları. Arkadaşımı öldürüyorsunuz be, nefret ediyorum. İşte ben de nefret ediyorum sizden. Oldu mu ha? Başardınız mı ha? Çıt yoktu. Yalnızca kendi sesinin öfkeli yankısı geldi geriye. Çıt yoktu. Konuşsanıza be, hadi konuşsanıza bebek kasapları. Nasıl kesiyorsunuz bebekleri kıtır kıtır ha? Bombalarla, yangınlarla nasıl kıyıyorsunuz insanlara ha? Nasıl öğrendiniz öldürmeyi inancınızın uğruna ha? Böyle inancın Allah belasını versin be. Çıt yoktu. Sanki bu topraklarda hiç insan yaşamamıştı ve Tuna sonsuza dek burada yapayalnız olacaktı. Kalleşler, korkaklar, insan olmamışlar diye bağırdı. Sesi çatallaşmaya başlamıştı. Çıt yoktu. İşte o zaman dağılmaya başladı Tuna. parçalara ayrıldığını hissediyordu. Ter içindeki bedeni gözünün önünde hücrelerine ayrışıyordu. Katıla katıla ağlamaya başladı. Her hıçkırıkla bir parçasını daha yitirerek umutsuz bir gözyaşı bombardımanına tutuldu. "Şşt, asker, asker, beri baksana asker," diyen bir ses duyduğunu sandı bir ara. "Ne var be?" diye çemkirdi. "Şşt, asker be, sana derim be oğlum, az beri baksana." Başını kaldırıp bakınca tam karşısındaki bir kapının yarı aralık olduğunu güçlükle seçebildi. Önce hayal gördüğünü sandı ama aralık kapıdan şalvarlı bir kadın silüet kendini gösterdi. Bir eliyle gel işareti yaptı. Fişek gibi yerinden fırladı Tuna. Musa'nın iyice ağırlaşan bedenini kendi bitkin bedenine yaslayarak sürükledi. Yarı açık kapıdan içeri girdiler. Daha içeri girer girmez kapı arkasından sertçe kapatıldı ve üstüne kilitlendi. Şair evlenmesi. Maraşları, Muşları hep geze geze İstanbul'dan hiç çıkmadım. Nice senler saysam yol boyunca sevdiğim tepeden tırnağa Ayşe Mayşe. Metin Eloğlu. Doğan dayım Paris'ten döndü. Yıldırım nikahıyla evleniyormuş. Yıldırım nikahı mı? Gerçekten mi? Vah vah vah. Evlenenleri duymuştum. Hatta Kemal dayımın ordu evindeki nikahına da gitmiştik. Ama bu evlilikte adı geçen Yıldırım sözcüğü beni ürkütmüştü. Yıllar sonra benim de Yıldırım nikahıyla evleneceğimi nasıl tahmin edebilirdim ki? Yıldırım nikahı kötü bir şey sayılır, değil mi ada? Ah benim melekler kadar saf mabelciğim, kötü olur mu hiç? Birbirlerini çok ama çok sevenler Yıldırım nikahıyla evlenirler. Mesela annemle babam öyle evlenmişler. Sanırım ben de Aras'la Yıldırım nikahıyla evlenirim. Herhalde yani. Ya diyerek dudaklarımı sarkıtmıştım. Aslında ikimiz de bozulmuştuk şair dayının evlenmesine. Çocuklar ya da yetişkinler hiç fark etmez. Sevdiğiniz birisinin, hele hiç tanımadığınız birisiyle evlenmesi üzücüdür. Büyük olasılıkla sevdiğiniz kişiyi aynı kentte ve gözünüzün önünde kaybetmişsinizdir artık. Kaybetmemeye uğraşanlar çoğunlukla seçemedikleri yeni birisiyle arkadaşlık etmeyi öğrenmek zorunda kalırlar. Bu bir terzinin eski bir elbiseyi bozup yeniden kullanıp bir başka elbise haline sokmaya çalışmasına benzer. Tahmin edileceği üzere bu çaba yeni bir kumaştan, yeni bir elbise dikmeye çalışmaktan daha zordur ve sonuç her zaman iç açıcı olmaz. Babam çağdaş terzi Naim öyle derdi. Adalar Kuzguncuk'a taşındıktan bu yana şair Doğan Gökay hemen her hafta sonu köşke gelir, daima aynı sabırlı, bilge, güler yüzlü ifadesiyle bizlere zaman ayırırdı. Onun öbür yetişkinlerden çok farklı olduğunu biz çocuklar daha ilk görüşte anlamıştık. En önemli farkı bizlere eşit davranıyor oluşuydu ki çocuklar buna bayılırlar. Bunu yaparken yetişkinlerin çoğu kez düştüğü yanlışı yineleyerek kendisi çocuklaşmıyor, sesini yapay şekillerde tatlandırıp kediyle konuşur gibi inceltip uzatıp çekiştirmiyordu. Şair Doğan Gökay'ın çocuklarla ve gençlerle çok iyi iletişim kurabilmesinin asıl sırrı, onların yaratıcı yanlarını açığa çıkartmalarını teşvik edici bir özgür ortam yaratabilmesinde yatıyordu. Kendi deyişiyle çocuklar ve gençlerle suç ortaklığı yapabiliyordu. Hala gençler tarafından okunuyor ve seviliyor oluşunun tılsımı buradadır. Merak ettiğimiz, sevdiğimiz ya da bozulduğumuz her şeyi ve herkesi rahatlıkla sorup yaşımıza göre tatmin edici yanıtlar aldığımız, her sorumuzla ufkumuzu genişletecek başka bir soruya bizi gönderen şair dayı evleniyordu demek. Yani artık onu başka biriyle paylaşmak zorunda kalacak, hatta belki de yitirecektik. Belki artık köşke gelmeyecek ve onu bir daha hiç göremeyecektik. Zaten adanın büyüyünce abimle evleneceğini düşündükçe hüzün dolan çocuk kalbim bu ikinci evlilik haberiyle iyice kırılmıştı. Evlilik kurumuna karşı mesafeli oluşumun altında bu ilk deneyimlerin izleri mi yatmaktadır diye düşünürüm bazen. Şair Doğan Gökay daha ilk gençlik yıllarında o sıralar yazar ve sanatçıların Kâbesi sayılan Paris'e gitmiş, birkaç yıl orada yaşamıştı. Onun ilk gençlik yıllarında şiirleri ve düşünceleri nedeniyle hapiste yatmakta olan şair Nazım Hikmet'i kurtarmak için Paris'te uluslararası bir kampanya başlatmış, genç Doğan Gökay bu kampanyanın önemli adlarından biri olmuştu. Türkiye'ye döndüğünde kendi adı da kara listeye alınan şair dayı yalnızca şair Nazım Hikmet'in özgürlüğünü istediği için şiirleri bahane edilerek hapse atılmıştı. Bize yaşantısının bu kısmından pek söz etmezdi. Ne kadar ve nerede hapis yattığını konuşmayı sevmez. Sırası geldiğinde de acı acı gülerek baskı en çok gençler üzerinde geri tepen yöntemdir. Caydırıcı olmanın yolu hiçbir zaman baskı olmamıştır. Ama bizimkiler bunu öğrenmemeye kararlı görünüyorlar. O yüzden de silahları hep geriye tepiyor derdi. Buna karşılık onun Fransa'daki yaşantısıyla ilgili pek çok şey biliyorduk. Dünyanın farklı köşelerinden gelmiş yazar ve şairlerle yaşadığı ilginç anılarını neşeli ve enerjik üslubuyla marine ederek anlatırdı. Paris kafeleri, sokakları, sinemaları ve müzelerini ağzımızın suyu akarak dinlerdik. Sonunda bizim de kendimize göre birer Paris'imiz olmuştu tabii. Dolayısıyla yıllar sonra Paris'e giden ada büyük düş kırıklığı yaşamıştı. Doğan dayımın Paris'i belki de gerçekte hiç var olmadı. O bize kendi Paris'ini yazdı ve anlattı galiba Mabel demişti dönüşünde. Zaten bizim kuşak için Paris hiçbir zaman tutkuların, sanatın ve özgürlüğün baştan çıkarıcı davetiyesiyle bekleyen bir sembol olmadı ki. Bizim ilk gençliğimizde artık ileri teknoloji, para, güç, heyecan vermekteydi ve bizim kuşağın gözü Amerika'ya çevrilmişti. Ada ve ben belki kişiliklerimiz uygun olduğu için ama daha çok şair dayıya büyük hayranlığımızın etkisiyle olmalı, hala Paris'in sembolize ettiği güzelliklerden heyecanlanan istisnalardık. Benim için hiç önemli değildi. Asıl olan şair Doğan Gökay'ın bizleri çocuk olarak ciddiye alıp küçük bir dünya turuna çıkartması, bize bizimkinden farklı ulusların, ırkların ve dünya görüşlerinin de olduğu bilincini vermesiydi. Üstelik bu sırada çok eğleniyor oluşumuzu nasıl unutabilirim? Hangi yetişkinlerin keyifli bir çocukluk geçirmiş oldukları dikkatli bir bakışta anlaşılmaz mı zaten? Parasız kaldığında barmenlik yaptığını, gazete dağıtıcısı olarak çalıştığını anlatırdı bize kahkahalar arasında. Bazen de Paris sokaklarında sonradan ünlenecek bir İspanyol şair arkadaşıyla jonglörlük gösterisi yapar, kitap ve kahve parası toplarmış. Şairlikle jonglörlük arasında bir ilişki olduğuna dair inancım iyice pekişiyordu tabii. Soğuk ve karanlık Paris sabahlarında uyanıp çalışmanın sisli Paris bulvarında romantik aşklar yaşamak kadar neşeli ve eğlenceli olmadığını hayal meyal anlayacak yaştaydım. Ama onun yaşanmış bitmiş bir şeye başkalarının önünde asla ağlamayan, yaşadığı sırada da gerçekçi davranan birisi olduğunun mesajlarını almak için biraz fazla gençtim. Doğan Gökay, ben farkına varmadığımda hoş, çekici bir erkekti ve hala gençti. Ne klasik anlamda yakışıklı, güçlü, kuvvetli, ne de saçı sakalı veya bakışlarıyla gönül çelen biriydi. Doğan Gökay, boyu ortanın biraz üstünde, ince, zarif, bıyıksız ve sakalsız bir adamdı. Daha ilk bakışta ellerinden cildine, duruşundan bakışına kadar kentli ve entelektüel olduğu anlaşılır. Çok sofistike birisi oluşu kadar neşeli ve enerjik kişiliği de onun albenileri arasındadır. Hiç kibirlenmeyen ama kişiliğinin güçlü ve cömert yanlarıyla daha baştan büyük saygı ve sevgi toplayan o özel insanlardan biridir o. Sanırım insana serüvenler vaat eden renkli kişiliği ve hep gencecik kalan bakışları onu yakışıklı erkeklerden daha fazla çekici kılıyordu. Kadınlar ondan daima hoşlandılar. Onun ilk gençlik yıllarında şimdikinin aksine ortalarda fazlaca görünen pek çok ilişkiye adı karışmış bir genç adam olduğunu sonradan öğrenecektim. Adanın annesi şair Doğan Gökay'ın Paris'te çapkın Türk şair diye anıldığını fısıldamıştı kızına. O da bana elbette. İstanbul'da kültür yönetmenliğini yaptığı gazetenin sahibiyle aralarında nedenini yıllar sonra öğreneceğimiz ciddi bir sorun çıkmıştı. Biz duyduğumuzda gazeteden istifa etmiş ve yeniden Paris'e gitmişti şair dayı. Yaz tatiliydi. Onun yokluğunu önce pek fark etmedim. Aradan bir ay geçtiğinde Ada ve ben sık sık onu anar özler olmuştuk. Ama aradan 8 ay geçtiğinde artık ona kızıyor, bizi terk ettiği düşüncesiyle feci bozuluyorduk. Türkiye'ye dönerken yolda tanışmışlar. Bilirsin, o hala vapurla yolculuk eder. İtalya'dan aynı vapurla İstanbul'a dönmüşler. Yıldırım aşkı olmalı. Yıldırım aşkı mı? Daha nikahının etkisini üzerimden atamadan bir de aşkı çıkmıştı başıma. Bu yıldırım konusu hem büyüleyici hem de ürkütücü bir ihtişamla çökmüştü üzerime. Annem bunun ilk bakışta aşk olduğunu söyledi. Tıpkı üstüne yıldırım düşer gibi patadanak bir bakıyormuşsun ki aşıksın diye gözlerini süzerek kırpıştırdı. Abartılı biçimde titreyerek beni güldürdü ada. Onun abartılı tiyatral küçük komedilerine bayılır, o oynamaya ben izlemeye doyamazdım. Ama aramızda bir üçüncü kişi geldiğinde adanın tarzı değişir, daha az komik, daha kontrollü bir üslupla sürdürürdü oynamayı. Bu sırada yanımıza Aras gelmişti. Birden ciddileşen ada, birini ilk gördüğünde elektrik çarpmış gibi kendini kaybeder, feci etkilenirsen bunun adı yıldırım aşkıdır, dedi. Sonra dönüp Aras'a baktı. O bakışını unutmam ne mümkün. Keskin bir bıçağı yalamış ve ağzı kan içinde kalmış gibi bir bakıştı. Aras önce çakılıp kaldı, soluk almakta zorlanır gibi görünüyordu. Sonra utandığı zaman hep yaptığı gibi çok önemli bir başka şey düşünüyormuş gibi dudaklarını büzüp kaşlarını çattı ve başını yukarılarda bir yere çevirip saklandı. Aras'ın ilişkiye gireceği başka kızlarla kesinlikle sorun yaratacak bu davranışının asıl anlamını daha küçükken okumayı söken Ada bilirdi. Ada Aras'ın sosyal ifadesinin gelişmediğini ama zekasının ve duygusallığının nerelerde yeşerdiğini çoktan kavramıştı. Aras o yıl liseye başlayacaktı. Ada İngilizce hazırlık sınıfında okuduğu için Aras'ın bir yıl arkasına düşmüştü. Kuzeniyle birlikte Üsküdar Amerikan Lisesi'ne giden Meriç orta ikideydi ve artık tamamen adalara yerleşmişti. Halasıyla eniştesinin kanatları altına girmişti. Zamanla sanki onun hiç kendi ailesi olmamış da gerçekten adanın kız kardeşiymiş gibi algılamaya başlamıştım durumunu. Meriç'in annesi yalnızca bir kez görmüştüm. Babasını ise fotoğraflarından tanıyordum. O benden sadece bir yaş büyüktü ama ben onun yanında iki boy küçük kalıyordum. Sık sık onun annesi gibi uzun boylu olacağını konuşan yetişkinlere kulak misafiri olurdum. Yaşından daha iri gösteren, yoldan geçenleri dönüp baktıracak kadar güzel bir genç kız olup çıkan Meriç, annesinin Makedonya kökenli pembe beyaz renklerini taşır ve açık kahverengi, ela renkli kuzeni Kumral Ada'ya zerre kadar benzemezdi. Bana sorarsanız Meriç'in en önemli özelliği bunlar değildi. Ben en çok Meriç'in kokusunu beğenirdim. Hala onun kadar güzel kokan başka birine rastlamadım. Özel bir parfüm falan değil. Bu koku Meriç'in kendi kokusudur. Tazedir, çiçekçedir. Meyveli parfümlere bayılan Ada'nın aksine Meriç hiç parfüm kullanmaz. Güzelliğinin ve hoş kokusunun tadını çıkartmazdı Meriç. Utangaç, sıkılgan bir çocuktan sessiz ve silik bir genç kıza dönüşüyordu. Onu kızları adadan ayırmamaya özen göstererek evlerine alan hala ve eniştenin yanında evlatlık gibi iğreti yaşıyordu. Meriç benim bile çoğu kez evin oğlu gibi davrandığım o güzelim köşkte hep bir misafirmiş gibi yaşadı ve okul masraflarını ödeyen babasını bir türlü affetmedi. Hala öyledir. Bence Meriç'in varoluşuyla ilgili sorunları vardı ve sanki kendi varlığının yükü altında eziliyordu. Ona karşı acımaya benzer bir ilgi duyuyor, onu kendisinden korumak, daha fazla acı çekmesini önlemek istiyordum. Benden hoşlandığını bilmek gururumu okşuyordu. Çünkü Meriç'i gören oğlanların gözleri yuvasından fırlıyordu.